Ayrım 14, Savaş Tuzakları, Doğan Aydal, sayfa 173. Anlayamadıklarımızı sorgulamalıyız. Turgut Özal döneminde MTA bünyesinde bulunan uranyum servisinin ve uranyum zenginleştirme tesisinin neden kapatıldığını, Türkiye'de üretilen nükleer yakıt hücrelerini kuran atom profesörü Ahmet Yüksel Özemre'nin TAEK başkanlığından neden ve nasıl uzaklaştırıldığını, 1988 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'na yani TEK'e bağlı Nükleer Santraller Daire Başkanlığı'nın neden kapatıldığını anlayamadık. Benzer şekilde Turgut Özal döneminde 1983 yılında tohum fiyatlarının serbest bırakılmasıyla başlayan süreç 1984'te tohum ithalatının serbest bırakılmasıyla devam etmiştir. IMF 24 Ocak kararları, özelleştirme furyası, sadece bu örnekler bile geçmişte saygıyla andığımız Turgut Özal'ı yeniden değerlendirmemize, acaba bir proje miydi sorusunu sormamıza yol açmıştır. Tohumlar ile ilgili süreç Ocak 2004 tarihinde çıkartılan 5042 sayılı Islahatçı Haklarının Korunması Kanunu ve 31 Ekim 2006 yılında yasalaşan 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile devam etmiştir. Tohumculuk Kanunu'nun 5. ve 7. maddesi gereğince köylümüzün binlerce yıldır ürettiği ve takasını yaptığı tohumların ticaretine engel olunmuştur. Bugün gelinen noktada Türk tarımı yabancı tohumlara mahkum edilmiş bir durumdadır. Beynimiz sorgulamadan duramıyor. 26 Ekim 2009 sayılı yasayla GDO'lu hayvan yemlerinin ithalatına izin verilmiştir. Bu genetiği değiştirilmiş yemleri yiyen hayvanları yiyen vatandaşlarımıza ne gibi zararları olacağı araştırılmış mıdır? Son 15 yıl içinde ekilen buğday arazisindeki 2.2 milyon hektarlık azalmanın sebeplerini de anlayamıyorum. Ülke tahıl güvenliğinin en az bir yıllık sigortası olan toprak mahsulleri silolarının boşaltılması arkasındaki gerekçeleri de anlayamıyorum. 2003 yılında un üreten tesis sayımız 1250 civarındayken bu sayı son 15 yılda 650 tesise düşürülmüş ve dışarıdan doğrudan un ithal politikası benimsenmiştir. Bosna Hersek'ten bile 150 bin ton un ithal edilmiştir. Neden? Son 15 yılda hububat ithalatındaki kotaların kaldırış sebeplerini her vatandaş gibi ben de merak ediyorum. Şeker pancarı işleyen fabrikaların özelleştirme sonrası üretimlerinin azaltılması ve ülkede ithale dayalı şekerin teşvik edilmesi arkasındaki sebepleri de her vatandaş gibi ben de merak ediyorum. Çok değil, kısa süre öncesine kadar hayvancılık halkımızın, köylümüzün en önemli gelir kaynaklarından biriydi. İzlenen politikalar sonucu gittikçe artan miktarda hayvan ithal eder hale geldik. 29 Temmuz 2017 tarih ve 30.138 sayılı resmi gazetede yayımlanan kararla Et ve Süt Kurumu'nun canlı büyükbaş, küçükbaş ve karkas et ithalinde gümrük vergilerinin neden sıfırlandığını ve üreticimizin zor durumda bırakıldığını merak etmeyen var mıdır bilmem. Türkiye'nin milli tavuk şirketlerinin neden peş peşe kapandığı, kapatıldığını veya yabancı şirketlerle ortaklığa zorlandığını ve tavukçulukta oluşan yabancı kartelleşmeyi de sorgulamalıyız. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 22.9.2016 tarihinde yayımladığı Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 45 ile 60. sayfalarında kan ve kan unu, kemik külü, mineral katkısı maddesi olarak kullanılabilir demektedir. GDO'lu tavuk yemlerinin satışına nasıl izin verildiğini, bu ithal ürünlerde domuz kanı, yağı, kemik külü ve artıklarının kullanılıp kullanılmadığını araştırmalıyız. Yumurta satış fiyatlarının dolar bazında sürekli olarak düşürülmesinin ve köy yumurtacılığının öldürülmesinin sebebini merak etmeyeniniz var mı? Sadece Ankara keçileri değil, diğer ırk keçilerin de sayısındaki vahim düşüşün de sebeplerini sorgulamalıyız. Kendi topraklarımıza ait bu coğrafyaya uyum sağlamış, Orta Anadolu'da yetişen yerli kara, Trakya'da yetişen boz, Torosların Güney Anadolu boz ırkı ve Doğu Anadolu'nun Doğu Anadolu kırmızısı sığır ırklarımız vardı. 2012'de 2,5 milyon olan sığır sayımız 2017'de 1,6 milyona geriletilmiştir. Bu ırkların sistematik olarak neden yok edildiğini, üretiminin arttırılması için neden özen gösterilmediğini araştırmalıyız. Ülkemizdeki kültür sığır sayısı 2000 yılında 1,8 milyon iken bu rakam 2017 yılında 7,8 milyon seviyesine yükselmiştir. Bu rakam her yıl daha da arttırılmaktadır. Daha fazla süt verdikleri için tercih edilmektedir denilmektedir. Ancak Türkiye şartlarına uyum sağlamakta zorlanan, sık hastalanan, daha fazla ithal ilaç, daha fazla ithal yem yiyen, daha fazla su ihtiyacı olan, birim bakım ve beslenme maliyetleri çok yüksek olan Holstein, Montafon başta olmak üzere onlarca yabancı ırk sığırın ülkemize ithalinin gerçek sebeplerini araştırmalıyız. Zira TÜİK verilerine göre 2017 yılında 7.8 milyon kültür sığırının sadece 2 milyon 940 bin 907 adeti sağılmış ve 11 milyon 355 bin 933 ton süt elde edilmiştir. Sığır başına yıllık üretim 3.86 ton iken günlük birim üretim 10.57 kilodur. Yerli sığırlarımızdan ise sadece 601.377 sığırımız sağılmış ve 785.846 ton süt alınmıştır. Birim hayvan başına üretim 1.3 ton, günlük üretim 3.58 kilodur. İki tür sığır üretimi arasında sadece 7 litre fark gözükmektedir. Sütün mevcut ham satış fiyatı sadece 1 lira olduğundan ithal sığırın ilaç, yem, bakım vesaire masrafları düşünüldüğünde çok daha az kârlı, hatta zararda oldukları gözükmektedir. Ya TÜİK verileri yanlıştır ya da ithal sığır ile süt üretenler devlete yanlış bilgi vererek vergi kaçırmaktadır. Yerli sığırın yanı sıra küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin son 15 yıldır neden desteklenmediğini de araştırmalıyız. Ülkemizde 1980'li yıllarda 50 milyon olan koyun sayısının 2017 yılında 31 milyona, 1.1 milyon olan manda sayısının 2017 yılında 117 bine nasıl düştüğünü veya düşürüldüğünü de sorgulamalıyız. AB'nin her işi bitmiş gibi Şubat 2019'da Kızılırmak Deltası üzerindeki manda sayısı ile neden ilgilendikleri de ayrı bir merak konusudur. Çiğ süt fiyatlarının sürekli düşük tutularak köylünün perişan edilmesi ve yerli hayvan kesmelerine sebep olunan gerekçeleri sorgulamalıyız. Gelecek nesillerimizin, çocuklarımızın temel gıdası olan pastörize tam yağlı süt üretimi sürekli düşürülmektedir. Dipnot, 2013'te 159 bin ton, 2017'de 120 bin tondur. Sütün dayanıklılığı artsın gerekçesiyle yüksek basınç altında 150 derecede kaynatılarak moleküllerinin 3 boyutlu yapısı bozulan ve süt hariç her şeye benzeyen UHT adlı ürünün artan oranlarda üretilmesinin sebeplerini de araştırmalıyız. Çocuklarımızda oluşturacağı olumsuz bütün etkiler bağımsız kurumlarca mutlaka incelenmelidir. Zira üretimi her yıl daha da arttırılmaktadır. 2007'de üretilen tam ve yarım yağlı UHT yani Ultra High Temperature süt miktarı 1 milyon 423 bin 166 tondur. Kısa süre önce hayvan ihraç eden ülkemizin 2018 yılında yaklaşık 500 bin büyükbaş, 500 bin küçükbaş ithal etmeye çalışan yöneticilerinin politikalarını sorgulamamız gerekiyor. TÜİK verilerine göre hayvancılığın gelişmesine yardımcı olan çayır ve meraların toplamı 1990'larda 24 milyon hektar iken bu alan miktarı 2001'de 14.6 milyon hektara düşmüştür. TÜİK yeni rakamları neşretmemektedir ancak bu rakamın şimdilerde 8-10 milyon hektara düştüğü düşünülmektedir. Bu politikanın sebeplerini mutlaka araştırmalıyız. Üç tarafı denizler ile çevrili ülkemizde her yıl avlanan balık miktarının neden çok azaldığını, 2005 yılında 46 bin ton olan balık avcılığının 2017 yılında 32 bin tona düşmesini ve her yıl artan miktarda balık ithal etmemizin sebeplerini sorgulamalıyız. GDO'lu mısır ve tavuk artıkları gibi yemler kullanılarak beslenen, denizlerimizde ve göllerimizde oluşturulan balık tarlalarında 2005 yılında 118 bin ton üretilirken 2017 yılında üretimi 276 bin tona yükseltilen kültür balıklarının sağlıklı olup olmadıkları ve kıyılarda oluşturduğu çevre kirliliğini sorgulamalıyız. Bütün bu anlaşılmaz kararlar sonrasında köylerde yaşayan nüfusumuzun toplam nüfusun sadece %9,25 olduğunu öğrenmek sürpriz olmamıştır herhalde. Üretenler ellerinde ve evlerinde ne varsa terk edip şehirlere göçe zorlanmışlardır. Biz de kalkmış hala patlıcan, biber, domates fiyatlarını tartışıyoruz. Üretici kalmamışken başka bir sonuç mu bekliyorduk? Bu konularda faaliyet gösteren yabancı firmaları ve gıda hayvancılık konusundaki trajik problemleri merak eden okuyucuların Sayın Soner Yalçın tarafından kaleme alınan ve bu konuda yüzlerce sayfa bilginin bulunduğu Saklı Seçilmişler kitabını okumalarını tavsiye ederim. Ülkemizde su kanunumuz da yoktur. Sularımız ile ilgili bazı meselelerle devlet su işleri, diğer bazı meseleler ile de Çevre ve Orman Bakanlığı ilgilenir. İller Bankası, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, büyükşehir belediyeleri, şehir, ilçe, belde belediyelerinin de sorumluluk alanlarına giren konular da bulunmaktadır. Bu durum yetki karmaşasına yol açmakta, bürokratik işler yatırımları oldukça geciktirmektedir. Su kanunumuzun oluşturulamama sebeplerini mutlaka sorgulamalıyız. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde bulunan 22 büyük baraj ve göletlere rağmen sulanması gereken 1.79 milyon hektar arazinin sadece %16'sı, yani 288 bin hektarlık kısmının sulandığı bilinmektedir. Bu topraklarımızın neden sulanamadığını mutlaka sorgulamalıyız. Bu ihmalin altında AB anlaşmalarının olup olmadığını da sorgulamalıyız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki barajlarımızdan 19 tanesinde hidroelektrik santrali bulunmakta ve toplam elektrik üretim kurulu gücü 7490 megawatttır. Bu barajlarımızı bitirmek ülkemizin 35 yılını almıştır. Devir değişmiştir. Farklı yenilenebilir enerji tekniklerini kullanmamız gerekmektedir. Türkiye'den çok daha kuzeyde bulunan ve güneş enerji gücü ve süresi daha az olan Almanya, 2010 yılında 7378 megawatt, 2011 yılında 7485 megawatt ve 2012 yılına 7604 megawatt gücünde güneş enerji santralleri kurmuştur. Bir başka deyişle bizim 35 senede oluşturduğumuz elektrik üretim gücünü bir senede oluşturmuş ve bunu 3 sene boyunca tekrarlamıştır. Almanya'nın şu andaki güneş santrallerinin kurulu gücü 41 bin megawattı çoktan geçmiştir. Devlet yöneticilerimizin güneş enerjisine neden çok sıcak bakmadıklarını da doğrusu merak etmekteyim. Zira ülkemizdeki güneş enerjisi kurulu gücü mevcut elektrik üretim kurulu gücümüzün %1'i seviyesinde bile değildir. Belki konudan konuya atlıyorum ama insan sormadan edemiyor. Atatürk Havalimanı'nın kapasitesi yıllık 90 milyon yolcudur. 2018 yılı yolcu sayısı ve geçmiş yıllar yolcu sayısı ortalaması hiçbir zaman 64 milyon yolcu kapasitesi üzerine çıkmamıştır. Kaldı ki ihtiyaç anında basit eklemeler ile Atatürk Havalimanı kapasitesini 100 milyon yolcuya çıkarmak da mümkündü. Kaldı ki Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kapasiteyi de arttırmak çok kolaydı. Hal böyleyken ve ülke ekonomik olarak çok zorda ve örtülü bir savaştayken biz neden yeni bir havalimanı yaptık ve ekstradan milyarlarca dolar borca girdik? İşte ben bunu anlamıyorum. Üniversitelere norm kadro adı verilen bir kural getirilerek gelişmeleri ve gençleşmeleri engellenmektedir. İyi üniversitelerde doktora yaparak bu üniversitelerde kadro almak isteyen öğretim üye adaylarının önü kesilmiş, yeterli laboratuvar ve araştırma imkanı bulamayacakları Lego üniversitelere gitmeye zorlanmışlardır. Bu kural mutlaka değiştirilmelidir. Plan program yapılmadan onlarca yeni üniversite açtık. TOKİ bütün üniversitelere Lego tip binalar da yaptı. Ama hiç kimse bu binalardaki laboratuvarları kullanacak yeterli öğretim üyesi var mı? Bu laboratuvarlardaki alet edevat ülkeye gerçekten gerekli mi diye sorgulamadı. Milyarlarca lirayı naylonları dahi açılmadan laboratuvarlarda bekleyen aletlere gömdük. Bu üniversitelerde açılan bölümlere ülkenin ihtiyacı ne kadar diye kimse sorgulamadı veya sorguladıysa bile etkili olamadı. Biz bu üniversitelere giden öğrencilere umut verdik ama iş ortamları hazırlayamadık. Birçok öğrenci her şeyi yaparım ama hiçbir şey bilmiyorum bölümlerinden mezun oldu. Biz lise bitiren genç işsizliği 4 yıl erteleyerek üniversite mezunu işsizler ordusu oluşturduk. Çok iyi üniversitelerden mezun olup KPSS'de çok iyi puan alan birçok kişinin mülakatlarda elendiğine dair gazete haberleri hepimizin malumudur. Daha düşük puan alıp bir dayı, bir torpil bularak devlet kadrolarına girenler haksız rekabet oluşturdular. Gönüllerdeki adalet duygusunu yok ettik. Devletin elindeki bütün fabrikaları, limanları, arsalarıyla beraber sadece 68 milyar dolara sattık da ne oldu? Dış borcumuz 466.7 milyar dolar. Mart 2018 itibariyle Türkiye toplam borçları 4 trilyon 856 milyar liraya ulaşmış durumdadır. Birbirimizi kandırmadan söyleyeceğimiz en gerçekçi söz, bu günleri arayacağa benziyoruz arkadaş cümlesi olacaktır. Sorgulamamız gereken daha birçok husus olduğu hepimizin malumudur. Ancak bizim derdimiz bütün bunları sorgulayarak politik bir sonuca gidip ülke idarecileri hakkında olumsuz bir hava oluşturmak da değildir. Bu çok basit bir sonuca gidiş olurdu. Bu şekilde binlerce yazı yazılmıştır. Ancak bizim derdimiz Türkiye'dir. Türk ve İslam toplumunun son kalesi üzerinde oynanan oyunlardır. Bu oyunları nasıl boşa çıkarabiliriz üzerine kafa yormaktır. Yoksa iktidarlar nasılsa değişir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. 24 Şubat 2019. Kitabın sonu. 9 Nisan 2023. Sayfa 182.